imanın şartlarını, kabul şartlarını yerine ne kadar çok getirirsek inşallah o kadar duanın kabul olmasına da makbuliyeti ziyadeleşir. Yani duanın Allah tarafından kabul olunması da ziyadeleşir. Bununla ilgili kevni bir ayetten delil getirelim ki Allah'ın kainatta yarattığı ayetlere biz kevni ayetler diyoruz. Onlar da Allah'ın irade sıfatından. Nasıl ki Kur'an'daki ayetler Allah'ın kelam sıfatından geliyor. Onlara biz ayet diyoruz, kelamullah diyoruz. Allah'ın kainattaki ayetleri de Allah'ın irade sıfatından geliyor. Bunlar ikisinin arasında benzerlikler var ciddi anlamda. Buna bir örnek verelim. Mesela bir tohumun tarlaya ekilip o tarladan gerekli bereketin alınması temel olarak bazı özellikleri gerekli kılıyor. Birincisi tohumun ıslah edilmesi gerekiyor. Islah edilmeyen bir tohumun atılması elde edecek bereketi azaltacaktır. Belki de hiçbir verim alınmamaya da neden olabilir veya çok az verim alınmaya neden olur. Tohumun ıslah edilmesi şarttır dolayısıyla. İkincisi tarlanın tohumu kabul edecek hazır bir zemin haline getirilmesi gerekiyor. Çok donmuş, yıllardır çorak olarak kalmış, hiç bereket özelliği olmayan bir toprağa atılan herhangi bir tohum bereket verse de istenilen seviyede olmayacaktır. Dolayısıyla tarlanın da eğer icap ederse bir nadası alınması, gübrelenmesi vesaire gerekiyor. Üçüncü olarak da tohumu atacak kişinin uzman olması gerekiyor. Bu tohum nasıl atılacak? Hangi şartlarda, hangi özelliklerde, ne kadar derinde, ne kadar yukarıda vesaire. Dördüncü olarak da temel şartlardan birisi atılacak tohumun mevsimi. Şimdi dolayısıyla bir Müslüman dua edecek mi? Evet. O zaman yapacağı bu duanın dinimize uygun olması gerekiyor. Nasıl dua edeceğim? Hangi cümlelerle dua edeceğim? Kime dua edeceğim? İkincisi bu duayı ne zaman yapacağım? Bu duayı kim, hangi özellikleri taşıyarak yapacak? Vesaire gibi. Dolayısıyla bundan sonra o tarlaya ıslah edip, tohumu ıslah edip zamanında uzman bir ekimle tohum ektikten sonra ellerini açıp diliyle de Allah'ım bu tarlaya ektiğimiz tohum bereketlendir diye dua eden bir insan gibi biz de şu anda bir müminin diğer bir mümine dua ederken hangi özellikleri taşıması gerektiği ile ilgili şartları öğreneceğiz. Ve inşallah o şartlara göre dua etmeye gayret edeceğiz. Aynı zamanda bu kendimiz için yapacağımız dualar için de gerekli bir özelliktir. Yani biz aslında diğer müminler için yapacağımız dualarla ilgili şartları öğrenirken aynı zamanda kendimiz için yapacağımız Allah'ın bize bana dua edin, cevap vereyim, benden isteyin, isteklerinizi yerine getireyim. Duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz vardı gibi ayetlerin cevabını vermek için de nasıl dua etmemiz gerekli ilgili bir ölçüyü inşallah beraber öğrenmiş olacağız. Ama biz burada öncelikle bir müminin diğer bir mümine duası hem de en iyi duası nasıl olmalıdır? Ez cümle. Yani şartlarını anlatmak bakımından bir, dua edileceği vakit istiğfar ile manevi temizlenmeli. Hani bunu biz dil anlamında estağfirullah diyerek söyleyebiliriz. Estağfirullah diyerek. Yani Allah'ım istiğfar ediyorum. Günahlarımı bağışlamanı diliyorum senden. Sana iltica ediyorum. Sen tevvapsın beni bağışla diye. İstiğfar etmek. Fakat bunun bir altyapısı var. İstiğfarın birinci şartı bir defa günahlardan uzak durmaktır. Bu fiili bir istiğfardır. Yani dille Allah'ım benim günahlarımı bağışla, beni affet diye söylemekle beraber bir de hal diliyle söylenecek istiğfar vardır ki bu birinci derecede haramlardan uzak durmaktır. İkincisi kalbi bir mana. Bedir Hazretleri buna şöyle diyor. Bir kimsenin kusurunu anlaması affa istikrar kesbetmesine bir vesile olmakla beraber bir başka de kalben ızdırap duyması, üzülmesi manevi bir istiğfar oluyor. Yani bir Müslüman hasbel beşer, günahın küçüğü büyüğü her neyse işlediği günahtan dolayı pişmanlık duysa, üzülse manen bir pişmanlık hissi taşısa, Cenab-ı Hak bu hissettiği manevi ızdırabı istiğfar kabul ediyor. Üzülmek yani. İşlediği günaha üzülmek ve inşallah bu günaha bir daha dönmemek üzere kesin bir kanaate varması, bir karar vermesi inşallah o günahın affına ve belki de tamamen silinmesine neden olacaktır. Hani malumunuz günahlar hayat ebediye daim hastalıklardır diyor lemalarda. Günahlar hayat ebediyede. Eğer burada istiğfar edilmezse, burada tevbe edilmezse Allah korusun manevi bir yılan olarak bizi zehirleyebilir ve ebedi hayatımızı riske atıp Allah korusun belki milyonlar sene cennetten uzak kalmamıza, cehenneme girmemize neden olabilir. Yani imansız gitmese bile bir insan Allah korusun işlediği günahlar insanın milyonlar sene cehennem hapsinde kalmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla o günahları, günah kirlerini ruhumuza bulaştırmayacağız. Ama oldu, bulaştırdık. Beşer, insan şaşar, hata eder, olabilir. Onları mutlaka temizleyeceğiz. Ruhumuzdan o kirleri atacağız. Çünkü üzeri kirli ve siyaha boyanmış bir aynada güneşin ışıkları tecelli etmez. Üzeri perdelerle örtülmüş veya siyah mürekkeplerle veya siyah kirlerle, tozlarla iyice kirlenmiş bir aynada güneşin ışıkları ya hiç tecelli etmez ya etse bile sönük olur. Oraya tecelli edecek ışıkları başka yere yansıtsanız çok fazla da bir tesir olmayacaktır. Dolayısıyla aynanın tertemiz, berrak ve net olması gerekir ki güneşin ışıkları, ısısı, renkleri orada net olarak görülsün ve o aynayı başka yere yansıttığınız zaman başka tarafa da o bereket yansısın. Öyleyse kalp aynamızı günah kirleriyle ya da gaflet perdeleriyle örtersek rahmet-i ilahiyenin ışıklarının ve nurların oraya yansıması söz konusu olmayacak. Veya yansısa bile, Allah lütfuyla yansısa bile aynamızın kabiliyeti ve kapasitesi yetersiz olacağından çok cılız ışıklar olacak ve başka bir yere yansıması belki de çok zayıf kalacaktır. Dolayısıyla manevi istiğfar ile cümleyi bir de okuyalım. Dua edileceği vakit istiğfar ile manevi temizlenmeli. Yani maddeten bedenimiz temiz olmalı elbette. Necasetten ari olmalı. Fakat bir Müslüman olabilir, inşaatta çalışıyordur, tarlada, bağda, bahçede çalışıyordur, iş yerinde, sanayide çalışıyordur, hatta yerin altında kömür madeninde çalışıyor olabilir. O tür pislikler dediğimiz kirler, onlar hakikat noktasında kir değildir. Necaset olmadığı sürece insan bedenindeki kömür kiri, toprak kiri, iş yeri kiri veya inşaat kiri, bunlar hakikat noktasında kir değiller. Dolayısıyla ibadete, duaya engel değiller. Esas biz, hani demiş ya, çok viraneler var içerisinde, sultanlar oturuyor. Çok saraylar var içerisinde. Ya. Dolayısıyla biz elbette bir Müslüman temiz olmalı. Bedenen de, elbise olarak da temizliğe dikkat etmeli. Onun için Kur'an-ı Kerim'de elbiselerinizi temizleyerek, temiz elbiselerinizle mescide gelin diye Allah'ın bizden istekleri var. Bu esas tamam ama bileceğiz ki belki bunun 1000 katı, belki 100.000 katı manevi temizlikten geçiyor. Yani bedenimize dokunan bir tuvalet necasetinden rahatsız oluyoruz, kokuyor, kirli diyoruz, namazımıza engel diyoruz, evet. Ama ruhumuza bulaşan kirlerin farkında değilsek, onun izahını yapmak zor olur yani. Onun için esas ruhi kirlerimizden arınmak gerekiyor. Manevi temizlik diyor. Bu birinci şart. Ta ki o manen temizlenmiş olan ruh aynamızda Cenab-ı Hakk'ın o güzel isimlerinin şuaları yansısın ve biz de başka mümin kardeşlerimize oraya yansıyan güzelliklerden yansıtalım. Sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve ahirde yine salavat getirmeli. Allahümme salli ala Muhammed. Salavatın en kısası budur. Allahümme salli ala Muhammed. aleyhissalatü vesselam, sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar salavattır. Bu şekilde salavat getirmek, salavatı yerine getirmiş olur. Ama Allahümme salli Muhammedin ve ala Muhammed diye Peygamberimizin âline de salavat getirmek, salavatı daha bir kıymetini, önemini artırıyor. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın kendisi bize şefaatçi olacağı gibi hem dünyada hem ahirette ona getirilen salavat da bize şefaatçi olacak. Öyleyse biz duamızın başına ve sonuna salavatı getirmek suretiyle çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Estaizu billah İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Allah ve melekler peygambere salat ederler. Enteresan değil mi ya?
Evet.
Ya eyhellezine amenu. Öyleyse ey müminler siz de sallu aleyh. O peygambere salavat getirin. Allah'ın salavatı rahmeti anlamında. Allah'ın peygambere salat etmesi, rahmet etmesi. Onun için Peygamberimiz rahmetenil alemindir. Rahmetenil alemindir. Bütün rahmeti ona dökmüş Allah. Meleklerin salavatı onun da istiğfarıdır. Onlar da istiğfar ediyorlar Peygamberimiz için. Müminlerin de duadır. Müminler de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama rahmetin dökülmesi için dua ediyorlar. Şimdi Allah Peygamberine salat ettiğine göre demek ki Allah salavatı kabul etmiş. Ayetle sabit. Madem Allahu Teala Peygamber Efendimize salavat getirmeyi bize de emrediyor. O bir emirdir, ibadettir yani. Yani Peygamberimize salavat getirmek ibadettir. Dikkat buyurun. Allah bir peygamberine ümmetinin salavat getirmesini emrediyor. Ve hiç olmazsa ömründe en az bir defa getirmek farz, bu kesin. Her mecliste ismi anıldığı zaman getirilmesi gerekir diyenler de var. Hatta her ismi anıldığında salavat getirilmesi gerekir diyen alimler de var. Dolayısıyla biz duamızın başına Peygamberimize salavat getirerek, duamızın sonunu da yine Peygamberimizin salavatıyla hıtamuhu misk, yani sonunu miskle bağlamak gibi tabiri caizse salavatı getirip ortasına da yapacağımız duayı koymak, iki kabul edilmiş duanın ortasına bir dua girince Allah onu hani mayalar vardır biliyorsunuz. Bir şey içine girdiği zaman onu kendi cinsine çeviriyor değil mi?
Evet.
Mesela adam bir kazan sütün içerisine bir parça yoğurt mayası atıyor. Maya. Sütü maya cinsine çeviriyor. Değil mi? Kendisine çıkıyor. Yani şey ne oluyor?
Yoğurt oluyor.
Yani koca o kazan süt yoğurda dönüyor. Demek ki salavat manevi maya gibi. Duanın başına ve sonuna koyarsak onun ortasına giren her dua o mayaya dönüşüyor.
İnşallah.
Yani kabul ediliyor. Kabul edilmiş ki çok nefis bir şey. Ya. Büyük müjde değil mi
elhamdülillah?
Peygamberimiz her şeyle rahmet. Gelmesiyle rahmet, tebligatıyla rahmet, duasıyla rahmet, şefaatıyla rahmet, varlığıyla rahmet. Rahmet olmayan bir tarafı yok. Hatta ona Allah'ım rahmet indir diye biz dua ediyoruz, o da bize rahmet. Ya. Bu da ikinci şart. Manevi istiğfar edilmeli. Duanın başında ve sonunda salavat getirilmeli. Üçüncüsü, hem bi zahril gayb, yani gıyaben ona dua etmek. Konumuz bir mümin diğer bir mümine nasıl dua etmeli, en iyi duası nasıl olmalıydı? Bi zahril gayb dua etmeli. Bu bir hadis ifadesidir. Bir Müslümanın diğer bir Müslümana gıyabında dua etmesi, Allah onun duasını kabul ediyor. Yani bir Müslümana, hatta ben bunu biraz daha inceltiyorum şöyle. Hele hele aranızda biraz limonilik olmuş. Kalp kırgınlığı geçmiş. Hatta küsme derecesine kadar gelmiş. Böyle dargınlıklar, kırgınlıklar olmuş. nefis ve şeytanınız da size çok kötü şeyler yapmanızı terkin ettiği bir zamanda onun gıyabında dua etmenin tadına doyum olmaz. Onun sonucunu ahirette göreceğiz. Tabii ya. Hani Peygamberimiz buyurmuş ya, kim bu dünyada bir müminin kusurunu örterse Allah da kıyamet gününde bütün kusurların ortaya çıktığı o günde Allah onun kusurunu, ayıbını örter, hatasını gizler. Kim bir mümin affederse Allah da kıyamet gününde o kulu affeder. Şimdi bunları birleştirelim. Kalben dargınlık sizi üzmüş, sizi rahatsız etmiş, belki de gadabınızı celbetmiş bir harekette bulunmuş bir kardeşiniz. Ama ona rağmen siz öfkenizi yudumluyorsunuz hadisin tabiriyle. Bir merdane, bir yiğit gibi öfkenizi yudumlayıp nefsinizi ayaklarınızın altına alıyorsunuz ve o kardeşinize dua ediyorsunuz. Hiç şüphemiz olmasın. Allah'a karşı yaptığımız hatalar varsa Allah madem o kardeşimize buna rağmen gıyaben dua ediyoruz affı için, bizim o duamızı Allah o kardeşimiz hakkında kabul ettiği gibi aynen bizim hakkımızı da kabul edecektir. Şüpheniz olmasın. Çünkü hadisin devamında Peygamberimiz diyor ki bir melek şöyle dua eder. Allah'ım bunun istediğini buna da ver. Şimdi siz bir mümin kardeşin için dua ediyorsunuz ya. Evet. Allah da sizin bu duanıza bir müekkel melek görevlendiriyor. Ve o şöyle dua ettiriyor ona. Allah'ım bu kardeşimin kardeşi hakkında istediği, mümin olarak kardeşiz ya meleklerle. Öyle. Bu kardeşimin kardeşi hakkında istediği duasını bunun hakkını da kabul et. Aynısını buna ver. Hatta bir rivayette aynısı sana da olsun dermiş melek. Ne kadar güzel. Hani zaman zaman söyleriz. Bir Müslümanın bir başka Müslümanın ağzıyla günah işlemesi yok. Yani ben kendi ağzımla, kendi bedenimle günah işlemişimdir ama bir başkası benim ağzımla günah işlemedi. Dolayısıyla ben bir kardeşimiz hakkında dua edince ona göre günahsız bir ağızla dua etmiş oluyorum. Melekler de günahsız bir ağız değil mi? Dolayısıyla ben kardeşime kardeşimin günah işlemediği bir ağızla dua ediyorum. Melek de hiç günah işlememiş. O da günahsız ağızda bana dua ediyor. Ve Allah-u Teala bu duayı hem dua edilen kişi hakkında hem dua eden kişi hakkında kabul ediyor. Bir zahiril gayb. Deneyin. Ben denedim. Tecrübe ettim. Kalben aramızda kırıklık olan bir kardeşimiz vardı yıllar önce. Abimiz diyelim, benden büyük. Ben dedim arkasından dua edeceğim. Namazlardan sonra, şimdi biraz sonra okuyacağımız özelliklere uygun olarak elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar samimane, içten dua ettim. Çok samimi, içten bir dost olduk. Gerçekten. Zor ama. Çok zor. Yani düşünün siz, nefsiniz ve şeytanınız onun hakkında beddua etmenizi istiyor. Hatta nefis ve şeytan elinden gelse ona maddi zarar vermek de istiyor. Bırak manevi zararı, maddi zararı ve neler neler aklına getiriyor. Siz bütün bunlara rağmen diyorsunuz ki hayır kardeşim, o benim mümin kardeşimdir. Ben onun günahlarının affı için dua edeceğim. Ne demek yani? Şu demek. Sana zarar vermiş ya. Evet. Bana zarar verdiğinden dolayı aman azap çekmesin ya Rabbi affet onu diye. Ne kadar zor. Biz daha dünyadayken cezalandırılmasını istiyoruz. Halbuki Allah bizden Peygamberimizin diliyle diyor ki onun gıyabında haberi yokken o kardeşinizin affı için, günahların affedilmesi için, işinin rast gelmesi için. Bakın bunlar hep nefsani duygulara zıt. Bizde hırs var. Gıybet var. İnat var. Daha haset var. Allah'ın ona ihsan ettiği nimetlerden rahatsız oluyorsun. İhsanlardan. Bütün bunlara rağmen sen diyorsun ki Allah'ım nefsani ve şehvani ve şeytani duygulara rağmen gadabi, nefreti, inadi, hasedi ne kadar kötü duygu varsa bütün bunlara rağmen ben rahmani ve meleki duygularımı harekete geçiriyorum irademle ve o bana zarar veren kardeşime affedilmesi için dua ediyorum. Adamın haberi yok. Gece kalkıyorsun, belki işin rast gitmesi için teheccüd namazı kılıp dua ediyorsun. Kabul olur mu olmaz mı? Bak. Peki böyle bir duayı yapan bir kimse için melek, Allah'ım bu kardeşimiz ne istiyorsa onu ver der mi demez mi?
İhlas.
Ya mesele bu kadar ya. Onun için gıyaben dua. Mesela bugün sana çok dua ettim. Gıyabi olmaktan çıkıyor. Gıyabi dua. Enteresan. Zaman zaman soruluyor yani bir Müslümanın diğer bir Müslümandan dua etmesi caiz midir diye. Elbette caizdir. Hatta sünnettir.
İstemesin.
Ya bir Müslümanın bir başka Müslümandan dua istemesi sünnettir. Enteresan. Hazreti Ömer radıyallahu anh umre ziyaretine gidecek Mekke'ye. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisine bir rivayete göre kardeşim duanda bizi de unutma diyor. Bir rivayette bize de dua et diyor. Peygamberimiz. İsteyen peygamberimiz. İstediği Hazreti Ömer. Dolayısıyla bir Müslümanın, diğer bir Müslümanın Allah rızası için, Allah rızası için dua istemesi sünnettir. Bırakın dine aykırı olmasını. Bazıları duyuyoruz da hani bidattır falan diye. Öyle şey mi olur ya? Ve Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle dua etmemizi istiyor. Rabbena ğfir li ve li valideyye وَلِلْ مُؤْمِن۪ينَ Bak Allah'ım beni, anne babamı ve bütün müminleri bağışla. Hatta zaman zaman biz latife yolu takılıyoruz. Biliyorsunuz namaz kılarken salli barikten sonra çoğunlukla bu duayı okuruz. رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا سَنَيَدَنْ arkasında رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي bu ayeti dua niyetiyle tahiyyatta okuruz. Salli barik duasından sonra. Bugün bana dua etmesin. Yok, ne zaman hatırlamıyorum. Ya sen öğle namazı kılmadın, kıldın. E namazlarken Rabbena gıfirli velil mümine demedin. Dedin bak bana dua ettin. İnsan, Allah'ım affet dediği bir insana zarar vermek ister mi? İstemez inşallah. Evet. Hem hadiste ve Kur'an'da geçen mesur dualarla dua etmek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize dua örnekleri öğretiyor. Nasıl dua edeceğimizi. Peygamberlerin diliyle öğretiyor. Onlar şöyle dua ederler diyerek öğretiyor. Ya da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde geçen dualarla dua etmek de inşallah duaların kabul edilmesine bir vesiledir. Mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duasıyla dua etmek. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın ne demiş Hazreti Eyyub Aleyhisselam? Rabbi idnada rabbehu enni diye dua etmiş. Rabbi inni messeniye durru ve ente erhamur rahimin diye dua etmek bu dua kabul edilmiş bir duadır. Öyleyse kabul edilmiş bir dua ile peygamberin ağzından dökülmüş ve kabul edilmiş bir dua kelamullah olarak Kur'an'da geçiyor. Dolayısıyla böyle bir dua ile dua etmek yapacağımız duanın kabul edilmesine de bir vesile olacak. Veya Yunus Aleyhisselam'ın duası La ilahe illa ent subhanek inni kuntu minez zalimin. Burada iki tane örnek var. Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete li ve lehu fiddin ve dünya vel ahira. Yani bir duada yapılması gereken ne varsa hepsini birleştirmiş. Peygamber duası ya. Hadis bu. Allah'ım benim için ve onun için affı ve afiyeti yani hem günah ve hata noktasından ne kadar varsa affedilmesini hem de bütün bunlardan afiyette kalıp bedenen ve ruhen afiyette olmasını istiyorum. Nerede? Dini konularda. Dünyada ve ahirette. Daha bir şey kalmıyor ki zaten. Dua böyle olur işte. Onun için böyle cami dualarla dua etmek. Ya. Allah Ela ya'lem men halak bir ayet. Hiç yaratan bilmez mi? Allah yarattığını en iyi bilir. Amin. Yaratan yarattığını elbette bilir. Hani var ya bir şeyi kim yaparsa bir söz vardır değil mi bizim halkada? Yapan bilir. Öyleyse bilen konuşacak. Bak işte bu. Yapan bilir. Bu insanı elbette Allah bilecek. Öyleyse bu insanın nasıl dua etmesi gerektiğinde en iyi kim bilir? Allah bilir. Öyleyse o konuşacak değil mi? Onun ayetlerine dua etmek. Onun için Kur'an baştan sona duadır. Namaz baştan sona duadır. Bütün dualarımızda öncelikle diğer mümin kardeşlerimizi de hedefleyerek inşallah yapacağız. Bir başka dua, o da Kur'an'dan bir ayet. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Ayet. Ya ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve ahirette iyilik. Hasene. İyilik tam karşılamıyor ama. Hasene diyelim. İyilik ver ve bizi nar azabından koru, muhafaza et.
Amin.
Dua. Gibi cami dualarla dua etmek. Bunlar toplayıcı dualar. Hani Allah-u Teala bir ağacı çekirdeğini toplamış ya. Ağacı çekirdeğini toplamış. Çekirdeği elin alınca desen ki bu elimde ağaç vardır, doğrudur. Cami toplayan demek. İnsanı da Allah, kainatı insana toplamış Allah. Kainatı insanda toplamış. İbadetleri namazda toplamış. Evet. Kur'an'ı Fatiha'da toplamış. Bu özellikler var. Dolayısıyla bazı dualar cami oluyor, toplayıcı oluyor. Onun için Peygamberimiz bana demiş mesela, bana cevamül kelim verildi. Cevamül kelim. Yani bütün ifadeleri kısa ve öz toplayıp ifade etme özelliği verildi. Kısa cümlelerle çok manaları ifade etme özelliği verildi demiş bana Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla Peygamberimizin dualarla dua etmek, cami dualarla dua etmek manasına geliyor.
Amin.
Evet. Hem biraz zorlaşıyor. Hulus ve huşu ve huzuru kalp ile dua etmek. Dedik ya, mümin kardeşimize dua ederken nasıl, hangi özellikleri taşıyacağımızı öğrenmek, aynı zamanda kendimiz için dua ederken nasıl dua edeceğimizi de öğrenmemize vesile oluyor. Hulus kelimesi ihlas demek. Bildiğimiz gibi ihlaslı, samimi, Allah rızası için. Ya mesela şöyle diyelim. Bir kardeşimiz Kur'an-ı Kerim, Kur'an kursunda görevli, vazifesi var. Dolayısıyla Kur'an kursundaki ya da bir camideki ya da bir eğitim kurumundaki çocukların ihtiyaçlarını gidermek için elbette hamiyetperver, hayırsever insanlara da ihtiyaç var. Elini açıyor, Allah'ım çok ver, o da bize versin. Acaba bir menfaat söz konusu mu? Ya da bir işçi kardeşim bir patronun işinde çalışıyor, Allah'ım patronun işini rast getir, bize de düşer belki. Bak, böyle bir menfaat yok. Sırf Allah rızası için. Allah'ım sen benden, mümin kulların için dua etmemi istiyorsun. Ben bunu bir ibadet şuuruyla, o kardeşimizin affedilmesi, işlerin rast gelmesi, kalbimizdeki kin ve düşman duygularının kalkıp yerine muhabbet ve kardeşlik duygularının gelmesi için dua ediyor. Hedef ve maksat bu olmalı. Ama diğerleri teşvik edici olabilir. İnşallah çok kazanır da hayır hasenatı da verir. İnşallah kalbine ihlas, samimiyet, sadakat gelir de hayır hasenatı bundan sonra daha çok yapar diye teşvik edici olabilir. Ama esas maksat olmamalı. Esas maksat olsa duanın ihlasını kaybediyor. Çünkü ibadet ya dua. Tabii. Ya mesela demin namaz kılıyorsun. Niye? İşim rast gitsin diye namaz kılsam olmuyor. Çünkü namaz onun için kılınmaz. Namaz Allah emrettiği için kılır. Namaz ibadeti neyse dua ibadeti öyle. Dua bir ibadettir. Duanın kendisi ibadettir. Yani biz bir defa dua etmekle Allah'a kulluk yapmış oluyoruz. Kim için dua edersen et, Allah'a dua ediyorsun. Belki de bir kardeşin affı için dua ediyordun. Olsun. Ama yine Allah'a dua. Allah ne diyorsun? Allah'ım o kardeşimizi affet. Bak. Yine Allah'tan istiyoruz. Neyi? Rahmeti. Kime istiyoruz ama? Yani şunun gibi. Allah'ım memleketimiz kıtlık. Çok perişan kaldık. Bize yağmur gönder diye dua etmek neyse, kimden istiyoruz? Allah'tan. Ne istiyoruz? Rahmet. Nereye? Üzerimize, tarlamıza, hayvanlarımıza, bitkilere, yeryüzüne rahmet istiyoruz. Bunun gibi Ellerini kaldırıyor kardeşimiz. Tek başına, gizli bir yerde, kapalı bir yerde veya içinden bir kardeşine dua ediyor. Allah'ım rahmetini dök ona diye. O ibadettir yani. İbadette esas olan ihlastır. Bu esas olmalı yani dualarımızda. İkincisi huşu. Huşuda hem kalben korku, ürperme var, hem de bedenen duanın adabına uygun bir dua etmek. Mesela abdest almak duadan önce. İki rekat bir Allah rızası için namaz kılmak. Sonra kıbleye o namaz kılışındaki duruşumuz gibi sağa sola selam verdiniz. O namaz halini bozmadan kıbleye dönük olarak mümkünse ellerimiz açarak yani kalben haşyet ve korku ürperti içerisinde ümit, reca içerisinde olmakla beraber bedenen de o duanın adabına uygun bir hal sergilemek. Huşu ikisini de içine alıyor. Mesela namazlarında huşu içindedirler diyor ayette. Namazın bir kılınış şekli var. Değil mi? Şekil bak ona uymak zorundayız. Ama bir de namazdayken Allah'ın huzurunda olmanın kalbi duruşu var. Bir ürperti, bir heyecan. Tabii ya. Dün bir yerde sohbetteyiz. Hani mesela diyelim Yavuz Sultan Selim sizin makamına çağırmış. Saraya. Falan gelsin biraz dertleşelim. Dertleri varsa bana döksün anlatsın da dertlerine derman olayım. Kendisini rahatsız edenler varsa söylesin de onlara gerekli ikazatı yapayım diye çağırmış. Ve lakayt bir şekilde. Hani camdan dışarıda oynayan çocukları seyreder gibi huzurundayken bir tavır ne kadar yakışık alır. Öyle değil mi? Hem halinizle onun huzurundaki duruşumuzda bir edep vardır. Onun huzuruna layık bir duruş. Hem de iş dünyanızda bir çekingenlik, bir ürperti. Hem bir sizi huzuruna davet etmiş, onun verdiği bir rahatlık, bir sevgi, bir muhabbet. Hem de bir ürperti, ikisi beraber. İşte mümin namazında, duasında, Allah'ı hatırladığı her zamanda bu haleti ruhiyeyi yaşaması bir ibadettir. Allah bizden huşu istiyor. Yetmez. Bir de huzuru kalp. Bu da üçüncü şart. Bir tabir kullanacağım. Kalben kontak kurmak. Ha biliyorsunuz bir avizenin ampulü elektrikle bir kontak kurarsa ışık yanıyor değil mi? Veya siz perdesiz efendim bulutsuz doğrudan güneşe muhatap olursanız güneşle aranızda bir engel kalmaz ve doğrudan güneşe muhatap olursunuz. Allah her an bizi biliyor. Her an bizi görüyor. Her an bizde sayısız icraat yaratıyor. Sayısız fiiliyat yaratıyor Allah bizde. Ama biz onun huzurunda olduğumuz halde bazen onu unutuyoruz. Huzurunda olduğumuzu. İşte şunu şöyle bir benzetme yapıyoruz biz. Hani anlaşılsın diye. Güneş 24 saat camınızdan ışığı vuruyor içeriye. Ama siz bazen perdeyi çekiyorsunuz. Bazen ince tülleri çekiyorsunuz. Bazen siyahlandırıyorsunuz pencerenizi. Eğer çekseniz perdeyi içeriye zaten ışık dolacak. Işık 24 saat bekliyor tabiri caizse. Ama içeri girmesine engeller koymuşsunuz siz. Onların açılmaz. Allah her an bizi görüyor ve biliyor. Biz her an onun huzurundayız. Ama kalp aynamıza tabiri caizse koyduğumuz perdeler bazen yani unutkanlık, gaflet, işlediğimiz günahlar, Allah'ın huzurunda olduğumuzu nisyanımız işte kesintisiz kalp bağlantısına huzuru kalp diyoruz. Bazıları buna huzuru daimi demişler. Bazen işte hatırlıyorsun, çıktın sokağa, diyorsun ki ben Allah'ın huzurundayım. Allah'ın huzuruna layık davranış nedir? Ben bugün sokakta dolaşırken, alışveriş yapmaya giderken inşallah bunu unutmadan hareket edeceğim. İki dakika sonra unutuyorsun. Tekrar hatırlıyorsun, üç dakika sonra unutuyorsun. İşte imtihan sırrı burada oluyor zaten. Eğer melekler gibi, melekler gibi kesintisiz bir huzur olsaydı, tabii ya. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmanın haşyetiyle bazen dermiş ki, ya Ayşe, eşine, Hazreti Ayşe annemize, biraz konuş, rahatlayayım. Düşünebiliyor musunuz? Her an Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmanın verdiği bir haşyet, bir ürperti, bir havf. Ya. Dolayısıyla bir mümin ne kadar Allah'ı hatırlarsa, ne kadar Rabb'i kalp ederse, kalbini bağlarsa, ne kadar o hali kendinde yaşatır ve devam ettirirse, o kadar hayatında manalık artacaktır. Örnek verdik az önce. Alışverişi ben Allah'ın huzurunda yapıyorum. Allah beni şeş cihetten görüyor. Bak bu önemli. Allah için yön yoktur. Allah için taraf yoktur. Allah için mekan ve zaman yoktur. Haşa. Onun için şeş cihetten, yani her taraftan, her taraftan Allah her şeyle görür bizi. İfade edemiyoruz ancak. Ne yapalım? Böyle ifade ediyoruz yani. Ya. Şimdi bu şekilde düşünen bir insan alışveriş yaparken bir Müslümanı aldatabilir mi? Ya. Yalan söyleyebilir mi? Malın kusuru varsa gizleyebilir mi? Şimdi dua ederken bu hal ile dua etmek. Yani beni görüyor Allah, ben huzurundayım ve şimdi ondan istiyor. En ince hatıratı kalbime muttali olur. Bana benden daha yakın. Bana benden daha yakın. Şah damarımdan bana daha yakın. Kişiyle kalbi arasına girer diyor ayet. Eğer böyle bir Allah'ın huzurunda bir Rabb'i kalp ederek bütün kalp kanallarımızı ona açarak, o zaten her an dökmüş bizim üzerimize ama biz kapatmıştık onları. Onları açarak rahmetin dökülmesini, ihlaslı, samimi, ruhen titreyerek, haşyetle, bedenen adabına uygun bir dua ve gıyabında kardeşimize bu hal içerisinde dua etmek. Allah nasip etsin. Ne muhteşem bir ibadet olur değil mi? Ve böyle bir duanın kemali olan namaz kılmak. Ve hayatımızı bu hal içerisinde devam ettirmek. Ne kadar yaparsak. İşte unutuyoruz. Olabilir. İnsandır. Hatırlayınca tekrar aynı hale girmek. Bunu yaptıkça, alıştırmasını yaptıkça inşallah şey artacaktır. Dilim artacaktır. Bir de okuyalım. Hem hulus ve huşu ve huzuru kalp ile dua etmek, hem namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra. Hangi namaz olursa olsun, burada bir sınır getirmedi değil mi? Namazın sonunda farz namazlar, nafile namazlar, vacip namazlar fark etmez. Hangi namaz kıldıktan sonra olursa olsun ama hasseten farz namazlardan sonra. Ama hasseten sabah namazının farzından sonra okunan dualar, yapılan dualar hususan hem mevaki mübarekede, mübarek mevkilerde, yerlerde yani. Mesela Mekke'de, Medine'de, Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Aksa'da. Devam ediyor. Hususan mescitlerde. Tabi mescitlerden kasıt biliyorsunuz namaz kılınan her yere mescit denir. Ama özellikle cemaatle namaz kılınan yerler kastedilir burada. Ama bir Müslüman da evini bir mescit haline getirmişse o da mescit sayılabilir. Fakat hasreten camilerde, medreselerde inşallah, ilim, irfan meclislerinde, cemaatle kılınan namazlarda yapılan dualar inşallah kabul edilmesi daha büyük muhtemel. Hususan mescitlerde hem cumada, cuma gününde dua etmek. Biliyorsunuz cuma günü müminlerin bayramıdır. Cuma günü müminlerin bayramıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem saat-ı icabede diyerek cuma günü yapılan duaların kabul edileceğini, özellikle cuma günü bir an, bir zaman dilimi vardır ki kim o zaman diliminde dua ederse o dua kabul edilir diye. Onun için onun adına saat-ı icabe denmiş. Erzurum'da, Allah uzun hayırlı ömürler versin, bir esnaf abimiz yeni açtığımız bir medreseye, zaten diyordu o, medrese açmak sizden, koltukları ve döşemesi benden diyordu. Yani tefrişatı benden, halısıdır vesaire. Ben dedim, abi dedim, bir tane medrese açtık. İnşallah ne zaman alalım? Artık verecek misin diye sormuyoruz. Ne zaman gönderirsin? Dedi ki cuma günü inşallah Ahmet kardeş. Niye abi dedim, bugün pazartesi, salı. Niye 4 gün 5? Hani var ya dedi, cuma günü yapılan dualar makbuldür. Cuma günü sadaka denk gelirse o saate, iyilik denk gelirse, ne kadar dedim, tam tüccar. Sevabını da nerede çok kazanacağını iyi biliyor. Evet.
Hiç öneri beklemem.
Ve cuma gün gönderdi. Evet. Tabii. Bir kardeşiniz aramızda bir kalp kırgınlığı. Madem ki kardeşlere duadır, değil mi? O gün telefon açıyorsun. Cuma günü. Niye? Peygamberimizin diliyle Allah bize haber vermiş ki cuma gününde bir an vardır. O anda yapılan dualar, yapılan işler kabul edilir. Madem bu kardeşimizde kalp kırgınlığı var, ben bu saatte inşallah Allah'ın dilediği saate denk gelir ümidiyle kardeşim arayarak nasılsın diye halatı soracağım. Çok güzel değil mi? Bu saatte cuma günü niyetimden geçti, bir hayır vereceğim. Belki yarın nefsim vazgeçer. En iyisi telefonu açıp şimdiden söyleyeyim. Bak ben inşallah hayır için şu kadar vermeye niyet ettim, unutturma diye sözünü vermek. Belki yarına vazgeçer nefsimiz. Belli mi olur? Hazır aklımıza gelmişken söylemek. İşte böyle bir cuma gününde bir mümin kardeşimizin bir probleminin halledilmesi, bir günahının affedilmesi, sana yaptığı kötülüğün ahirette hesaba çekilmemesi için dua etmek, hele onu cuma gününe denk getirmek. Devam ediyor. Hem şuhuru selasede. 3 aylarda. Kaç gün? 88, 89, 90 gün. 3 ay. Ama bir de cumaları kattı içine. Mescitleri kattı. Namazların sonunu kattı. Ya bu kadar bereket ancak Allah'ın olur. Başka türlü olmaz yani. Neredeyse kalmadı yer. Zaman kalmadı yani.
Yeter ki isteyiz.
Aman yarabbim. Gerçekten yani. Hani az gibi geliyor da sana. Bir toplayınca. Ya hakikaten yani şimdi. Allah Allah. Bereket. Şuhur-ı selasede, 3 aylarda, hususan leyali meşhurede, hani meşhur ay, gün, meşhur
geceler,
gecelerde, mesela işte Kadir gecesi, onu gelecek biraz sonra, Mevlid kandilidir, Regaib kandilidir, Berat kandilidir, Berat gecesi, Miraç ve benzeri gibi meşhur gecelerde, leyali meşhurenin bir manası da şöyle, mesela leyali aşere var. Kurbandan önceki ilk 9 gün ve kurban bayramı gününe leyali aşere denir. O günlerde yapılan dualar da çok makbul. Teşrik tekbirlerinin getirildiği gece günler var değil mi? Bak o günlerde makbul. Dolayısıyla leyali meşhure deyince sadece kandil geceleri değil. Evet. İşte bak mesela 10 gece dediğimiz geceler de buraya giriyor. Mesela Arefe gecesi çok makbul, çok değerli. Cuma geceleri çok makbul, çok değerli. Bütün bu geceleri dikkat etmek lazım. Ama hasreten Ramazan'da, hususan Leyle-i Kadir'de, Ramazan'daki Kadir gecesinde dua etmek, kabule karin olması rahmet-i ilahiyeden kaviyen me'muldür. Kuvvetle muhtemeldir. Ki bu şartlara riayet edildiği nispette derecede yapılan duanın kabuliyeti de artacaktır. Başta bir cümle söylemişti. Dua esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünkü şerait-i kabulün ihtimal nispetinde duanın makbuliyeti artacaktır demişti. Bir duanın kabul edilmesi için gerekli şartlar ne kadar yerine getirilirse o kadar duada kabul edilmesi kuvvetle muhtemel olacak inşallah. Peki. Geldi bir konu, bunu da okuyup dersimizi bitirelim. Bu da çok muhteşem gerçekten. Elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun. Cenab-ı Hak bize çok güzel nimetler vermiş. Bunlar büyük nimetler, büyük lütuflar. Bu asırda Arapçamız yok. Kelam ilmi anlamışız. Tefsir, hadis, fıkıh ilmi yok. Yani ne alet ilmi var? Yani Arapça dediğimiz belagat, bedi, meani gibi ne bu ilimleri almışız? Ne de bu ilimlerin neticesinde okunan kelam, tefsir, hadis gibi ulumu aliye, yüce ilimleri almışız. Bu asırda. Ama Cenab-ı Hak bu asırda bize ne büyük lütuflar ihsan eylemiş. Kendi anlayacağımız dilde, kendi anlayışımıza uygun özet bilgiler. Ne kadar güzel ya. Şimdi şu hakikate bakalım. Peki, madem ki bu şartlar yerine getirildiği nispette dua kabul ediliyor, akla bir şey geldi. O zaman bizim yaptığımız duaların çoğu zaman aynını göremiyoruz. Ya kendimize ya kardeşlerimize yaptığımız duaların, hele hele kardeşimize yaptığımız dua kabul ediliyorsa okuduğumuz hadiste değil mi? Allah kabul eder kardeşin, diğer bir kardeşin yaptığı duayı Allah kabul ediyor. Sonra da bir meleği, ya Rabbi bu dua yapanın yaptığı duayı bunu şimdi kabul et diye Allah ona dua ettiriyor meleğe. O da bize dua ediyor. Ve melek dönüp bize Allah senin duanı da kabul etsin diyor. İstediğini sana da versin diyor. O zaman istediklerimiz aynen olmuyorsa bu duaların kabul edilmediği manasına mı gelir? O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür. Demek ki dualar bir defa kesinlikle icabet ediliyor dualara. Allah yapılan duayı kabul ediyor. Bir defa ibadet. Sevap olarak kabul ediyor. Dua yaptım çünkü. İkincisi, ya aynen dünyada verir. Ne istedin? Ya Rabbi bana ilim ver dedin. İlim verebilir. Ya Rabbi bana hayırlı evlat ver dedim. Verebilir. Ne istedin sen? Zenginlik ver. Olabilir. Ya aynen verir dünyada. Veyahut dua olunanın ahiretine. Ne istemiştin kardeşin hakkında? Ya Rabbi bunun ciddi bir imtihanı var önünde. Bu imtihanını kabul et. Bu imtihanını kazanmasına yardımcı ol ya Rabbi. Tevfikini inayet eyle. Muvaffak eyle diye dua ettik. Kardeşimiz de imtihandan geldi ki. Bizim bir kardeşimiz. Doçentlik imtihana girecek bir abimiz. Abi demiş, imtihanda sıkışırsan beni hatırla demiş. Latife yollu. Tabi imtihana gireceğin hocaların bir kısmı menfi, olumsuz. Bu da namazında, ibadetinde olduğu için belki geçirmeme ihtimali var filan gibi bir düşünce var. Neyse, imtihanda bayağı zorlanmış. Bunlar beni geçirmeyecek herhalde diye. İçimden diyor seni geçirdim ama diyor senden baktım bir şey yok. Latife yollu. Şimdi bir Müslüman, diğer bir Müslüman yapacağı duayı Allah her halükarda kabul ediyor. Ama ya dünyada aynıyla veriyor, az önce verdiği imtihanı için siz dua edersiniz Allah'ın kolay eyle diye. Ama Allah ahiretteki mahkeme-i kübrada vereceği imtihanı kolaylaştırır. Ona kabul eder. Hangisi daha iyi oldu? O daha iyi oldu. Bazen de dünyada isteriz. Onu da söylemek, aynı maksat yerine gelmese dua kabul olma denilmez. Belki daha iyi bir surette kabul edilmiş ahiret namına. Bazen dünyada da böyle olur. Mesela kendisi örnek veriyor. Sen diyor bir erkek evlat istersin ama Allah sana Hazreti Meryem gibi bir kız evladı verir. Diyebilir misin ki Allah benim duamı kabul etmedi? Ne demek? Sen güzel sesim olsun, güzel sesim olsun diye dua edersin. Güzel ses ver ya Rabbi. Bu sesle senin kelamını terennüm edeyim, okuyayım. İnsanlar bundan zevk alsınlar, senin kelamını sevsinler, Kur'an'a iştiyak duysunlar diye dua edersin. Ses. Değil mi? Ama Allah-u Teala sesin güzel olmaz, ses vermez. Fakat sana bir ilim verir ki kıyamete kadar senin ilminle insanlar Allah'a aşık olurlar. İbadetlerine sarılırlar. İyi halis mümin olurlar. Hatta belki inkar edenler imana gelirler. Duan kabul oldu mu olmadı mı? Hem de senin hayalin ermeyeceği şekilde kabul oldu. Ya. Onun için illa dua, illa dua. Dua bizden. Şartları yerine getirerek duamızı kardeşimize yapacağız ve gerisine karışmayacağız inşallah. Evet. Bu duamızı okuyarak bitirelim şu iki duayı. Hep beraber. Allahümme inni es'eluke l'affe vel afiyete li ve lehu fid dini ve dünya vel ahire. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Rabbena gfir li vel valideyye velil mu'minine yevme yekumul hisab. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة